bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Rusya nasıl kurtulur? Alexander Solzhenitsyn. Remzi Kitabevi 1. baskı 1990. Filyos Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 23 Ekim 2006. Okuyan Levent Filyos. Solzhenitsyn'in Avrasya'nın geniş bir bölümünü kaplayan topraklarda yaşayan milyonlarca insanın içinde çalkalandığı toplumsal, siyasal, ekonomik, dinsel sorunları gözler önüne ustalıkla serdiği bu kitabı, yanı başımızdaki bir dünyada kopan fırtınanın bizi etkileyebilecek uzantıları üzerinde durduğu için Türk okuru açısından da can alıcı bir anlam taşıyor. Giriş. Sovyet Rusya'nın Nobel ödüllü asi yazarı Solzhenitsyn'in gurbette yazdığı son kitabı olan Rusya Nasıl Kurtulur, 1990 yılının son aylarında yayımlandı. Aradan geçen 1,5 yıl içinde yaşanan gelişmeler dünya haritasının en büyük ve etkili iki devletinden biri olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bütünüyle haritadan silinmesine yol açtı. Ne var ki Solzhenitsyn'in kitabı öneminden hiçbir şey yitirmedi. Tam tersine daha da büyük bir önem kazandı. Başta Sovyetlerin hukuki mirasçısı olarak kabul edilen Rusya olmak üzere yeni oluşumun parçası haline gelen çiçeği burnunda ülkeler de şimdilik bağımsız bir konumda kalmayı seçenler de inanılması güç boyutlar taşıyan bir bunalımın eşiğindeler. Solzhenitsyn Rusya Nasıl Kurtulur 1917 devrimini hazırlayan yıllardan günümüze ulaşan bir tarihsel dönem üzerine belgelere de geniş ölçüde yer veren son derece kapsamlı bir incelemenin hazırlıkları sırasında yazdı. Kitap Batı dünyasında çaplı yankılar uyandırdı ve kelimenin tam anlamıyla kapışıldı. Dikkatli okunduğunda yazarın 1941 Ağustos darbesini devreye sokan muhafazakar gizil gücü bir bakıma deşifre ettiği, bunun da ötesinde Sovyetler Birliği'nin olası çöküşü de önceden anons ettiği hemen anlaşılacaktır. Gel gelelim yazarın analizlerinin en çarpıcı yanı, yarının Rusya'sı da hem Avrupa yakasında hem de Asya yakasında gebe kalınacak sorunlardır. Solzhenitsyn'in Avrasya'nın geniş bir bölümünü kaplayan topraklarda yaşayan milyonlarca insanın içinde çalkalandığı, toplumsal, siyasal, ekonomik, dinsel sorunları gözler önüne ustalıkla serdiği bu kitabı, yanı başımızdaki bir dünyada kopan fırtınanın bizi etkileyebilecek uzantıları üzerinde durduğu için Türk okuru açısından da can alıcı bir anlam taşıyor. İvedilikle. Komünizmin sonunu haber veren saat vuruşlarını tamamladı. Ama betondan yapı henüz yıkılmadı. Ve bu çöküşten özgürlüğe açılacak yerde molozların altında ezilmemiz gerekmiyordu. Söyleyecek sözümüz yok. Bugün yalan yanlış istatistiklerin arkasına gizlenmiş bile olsalar ıstıraplarımızı bilmeyen var mı? Doğuştan kör ve alçak, Marksçı, Leninci, Ütopya'nın peşinden sürüklendiğimiz, 70 yıl boyunca kah bile bile ortadan kaldırdığımız, kah kabaca ve hatta intihara gidercesine sürdürülmüş, büyük ulusal savaş içinde boğduğumuz halkımızın üçte biridir. Geçmişin bolluğunu yitirirken köylü sınıfını ve köylerini yok ettik. İnsanların buğday yetiştirme keyfinden, toprağın üstüne üstlük dev sulama tesislerinin batağında boğduğumuz bir toprağın, ürün verme alışkanlığına kadar her şeylerini ellerinden aldık. İlkel bir sanayinin artıklarını ata ata kentlerin çevrelerini iğrenç bir hale getirdik. Irmakları, gölleri, balıkları zehirledik. Ve kalan her şeye atomik ölümü ekleyip, fazladan saklamak üzere batının radyoaktif atıklarını da satın alarak, şimdilerde suyun, havanın ve toprağın pisletilişini tamamlıyoruz. Umarsız bir yönetim altında geleceğin zor alımlarına gebe iflasımız pahasına zengin ormanlarımızı yok edip, benzersiz yeraltı kaynaklarımızı yağmaladık. Torunlarımızın torunlarına borçlu olduğumuz bu yeri doldurulmayacak mirası, yabancılara satarak acımasızca har vurup harman savurduk. Kadınlarımızı tüketici işlerin boyunduruğu altında kuruttuk. Onları çocuklarından koparırken, o çocukları da illetlere, barbarlığa ve bir eğitim müsveddesine teslim ettik. ülkemizde kamu sağlığı tam bir başıbozukluk içindeyken, ilaç bulamazken ve hanidir sağlıklı bir beslenmenin ne olduğunu unutmuşken, milyonlarca insan evsiz barksızken, haklarından yoksun bireyin ortak güçsüzlüğü ülkenin her köşesine yayılırken, önem verdiğimiz tek şey sınırsız bekriliğimize kimselerin karışmaması. Ama insan denen varlık öyle yapılmıştır ki gerekirse bir yaşam boyu bu saçmalığı ve talanı sineye çekebiliriz. Yeter ki birisi kalkıp da ulusumuza karşı bir suikasta bir harekete yeltenmesin. O zaman kimse bizi eski sabrımız içinde tutamaz. O zaman çileden çıkışın verdiği cesaretle taş, sopa, mızrak, tüfek elimize ne geçerse kapıp öldürmek ve ocaklarını söndürmek üzere komşularımızın tepesine çullanıveririz. İnsan böyle yapılmıştır. Hiç kimse bizi açlığın, sefaletin, erken ölümlerin, çocukların yozlaşmasının, bütün bu belalardan birinin bile ulusal gururumuzdan önce gelme gerektiğine inandıramaz. Ve işte bu yüzdendir ki bizi yeniden sağlığa kavuşturacak, bizi yeniden örgütleyecek bir dizi öneride bulunacağımız bir sırada, içimizi kemiren yaralardan ve bizi tüketen acılardan başlayacak yerde şu başlangıç sorusunu yanıtlamakta zorlanıyoruz. Milliyetlerin durumu ne olacak? Hangi coğrafi sınırlar içinde hastalığa karşı mücadele edecek veya bu hastalıktan öleceğiz? Ancak bundan sonra sıra ilaçlardan söz etmeye gelecek. Nereye Rusya diyebiliriz? Şu Rusya adını eskittiler, yıprattılar. Bizim ülkemizde herkes her fırsatta, hatta fırsat çıkmasa da bu addan aman bekler. Ve SSCB canavarı ayağını Asya ve Afrika'nın bir parçasına doğru her uzatışında bu kez bütün dünya yinelemeye koyulur. Rusya, Ruslar. Neye Rusya adını vermek gerekir bugün? Ve de yarın, ki bu çok daha önemli. Bugün kim kendisini yarının Rusya'sına ait hissediyor? Ve Rusların kendileri içinde Rusya'nın sınırları nereye kadar gidiyor? Komünist iktidar halklar arasında sosyalist dostluk teranesiyle kafamızı şişirir, kulaklarımızı patlatırken, 3 çeyrek yüzyıl içinde halklar arası ilişkileri, işlediği suçlarla öylesine kokuşturdu, karıştırdı ve kirletti ki, o sakin ortak yaşamı bir daha hangi yollardan bulabileceğiz? Son 10 yıllar boyunca hemen hemen ihtilal öncesi Rusya'sındakilerle boy ölçüşür hale gelen eşitsizliklerin, uyuklar halde bile olsa o unutulmuşluğunu, bir talihsiz istisna dışında bir daha nasıl bulabileceğiz artık belli değil. Belki her bir şeyi düzenleyip yerleştirmek için henüz zamanımız vardır ama bizi bir fırtına gibi burgacına kıstıran kopkoyu felaket içinde değil. Yaşadığımız anda gelecek için en yumuşak ve en açık çözüm şu olsa gerek. Bağımsız yaşamak amacıyla kim kopmak istiyorsa kopsun. Özellikle de o her köşeye sinmiş, yaşamın tüm geri kalanını da kapatan, o yıpratıcı ulusal öfke nedeniyle bu bugün ülkemizde pek az kişinin pençesinden kurtulabildiği bir tutku. Bir toplu konut dairesinin insanın yaşama sevincine kadar her şeyini elinden alabildiğini bilenlerimiz ne yazık ki pek çok. Ülkemizde bugün uluslar arasında da aynı atmosfer egemendir. Periferide yer alan cumhuriyetlerin birçoğunda ayrılıkçı güçler öylesine gelişti ki, onları şiddete başvurmadan ya da kan dökmeden durdurmak mümkün değildir. Ve bunu da böylesi bir bedelle yapmamak gerekir. Gidişat onu gösteriyor ki, her türlü şıkta Sovyet-Sosyalist birliğimiz yıkılacaktır, her türlü şıkta. Ve sahiden de başka seçeneğimiz yok, düşünecek bir şey de yok. Yani felaketlere engel olmak için ayrılmaların insanlara boşu boşuna acı çektirmemesi ve gerçekten kaçınılmaz acılardan başkacasına başvurulmaması için ivedilikle kendimize dönmekten başkaca. Bakın ben durumu nasıl görüyorum? 3 Baltık Cumhuriyeti'nin, 3 Kafkas Cumhuriyeti'nin, Orta Asya'daki 4 Cumhuriyet'in ve eğer Romanya onu daha çok seviyorsa aynı şekilde Moldavya'nın bu 11, evet ya, Cumhuriyet'in mutlak ve geri dönülmez biçimde ayrılabilecekleri hiç zaman yitirmeden yüksek sesle ve açıkça ilan edilmelidir. Ayrılma süreci konusunda ileriki sayfalara bakınız. Kazakistan'a gelince, bugünkü ucu bucağı olmayan toprakları zamanında komünistler tarafından en ufak sağduyu taşınmaksızın ne çıkarsa bahtına hesabıyla biçildi. Göçerler tarafından güdülen sürülerin yılda bir kez geçtiği bir bölge vardıysa o da Kazakistan'dı. Sonuç olarak o yıllarda sınırların belirlenmesinin hiçbir önemi olmadığı kabul ediliyordu. Bir küçük adım daha atıldı ve bütün uluslar tek bir ulus halinde eritilirlerdi. Fazlasıyla kavrayışlı olan 1. İlyiç, ulusal sınırlar sorununun hatta 10. sırada geldiğini söylemekteydi. Karabağ da böylelikle Azerbaycan'dan koparıldı. Ne gam! O sıralar Sovyetlerin can ciğer dostu olan Türkiye'ye hoşluk yapmak gerekiyordu. Ve Federe Cumhuriyet katına yükseltildiği 1936 yılına kadar Kazakistan, RSFSR çerçevesinde basit bir özel cumhuriyet olarak kaldı. Peki de onu ortaya çıkaran ögeler nedir? Sibirya'nın güneybatısı, Güney Urallara kavuşan bölgeler ve merkezin ilk başlarda çöl olan, sonradan Ruslar, Zekler ve sürülen halklar tarafından değiştirilen yapılarla kaplanan büyük alanları. Bu şişirilmiş topraklar bütünü üzerinde Kazaklar bugün toplam nüfusun açıkça yarısından azını oluşturmaktadırlar. Yoğun olarak bulundukları alanlar her zamanki yurtları, gerçekten de büyük çoğunlukla Kazakların yaşadığı ve ülkenin doğu ucundan hemen hemen Hazar Denizi'ne kadar uzanan güney eyaletlerinin oluşturduğu yaydır. Eğer bu sınırlar içinde bağımsızlığa razıysalar ne âlâ, o zaman Allah kabul etsin. Ancak bu 12 ulus çıkarıldığı zamandır ki eski çağlardaki adlandırışlarla, Rumlarla yüzyıllar boyunca Ruski sözcüğü hem Küçük Rusyalılar hem Büyük Rusyalılar hem de Beyaz Rusyalılar için kullanıldı. Ya da yine artık doğru olan deyimle Rossiyski Soyuz, yani Rusya Birliği ile karşı karşıya gelinecektir. Yine de her şeye rağmen onun içinde en büyüklerinden en küçüklerine kadar her boydan bir sürü halklar ve milliyetler bulunacaktır. Ve işte orada o eşikten başlayarak hepimiz büyük bir bilgelik ve fedakarlık gösterebiliriz, göstermeliyiz. O andan başlayarak kapsayacak kültürlerin teker teker bütünlüklerini ve konuşulacak her bir dilin korunmasını sağlayarak dost ulusların verimli birlikteliğini gerçekleştirmek üzere zekamızın ve yüreğimizin tüm güçlerini harekete geçirmek zorundayız. Büyük Rusyalılara sesleniş. Daha bu yüzyılın başlarında büyük politik beyinlerimizden S. Kriyonovski, Atavik Rusya'nın bütün adımlarını özümsemek üzere yeterli kültürel ve ahlaki güce sahip olmadığını, bununsa Rus ulusal nüvesini tükettiğini görüyordu. Şimdi bu sav milyonlarca Rus'un körlemesine vurmak şöyle dursun, ulusumuzun en iyi kısmını yok etmeyi hedefleyen katliamlarla tırpanlanmasından önce zengin ve gelişmekte olan bir ülkede ortaya atılmıştı. Bugün binlerce kez daha doğru olarak yankılanıyor bu sav. Atılımlara hasredecek güçlerimiz kalmadı. Ne ekonomik güçlerimiz ne de manevi güçlerimiz. İmparatorluğa hasredecek güçlerimiz yok bizim. Ve imparatorluğa gereksinmemiz de yok. Düşsün artık omuzlarımızdaki bu yük. Bizi yıpratıyor, iliklerimizi kurutuyor ve felaketimizi çabuklaştırıyor. Uyanmakta olan Rus ulusal bilincinin alabildiğine yayılmış bir gücün düşünme tarzından kurtulmakta, bir imparatorluktan yükselen esrikleştirici buhurlardan kaçınmakta, geniş ölçüde tümden aciz kaldığını dehşetler içinde görmekteyim. Hiçbir zaman var olmamış Sovyet yurtseverliği gibi bir tutarsızlığı komünistlerden ödünç alıp büyük bir Sovyet gücüyle övünüyorlar. O güç ki domuz yavrusu 2. İlyich'in saltanatında üreticiliğimizin son kalıntılarını da sonu gelmez ve bütünüyle gereksiz silahlanmalara, halen düpedüz ortadan kaldırmakta olduğumuz silahlara, gömmekten ve bacaklarımız titreşir zayıflıktan neredeyse dizüstü çökerken, bizi bütün yeryüzüne hırsına sınır tanımayan vahşi haramiler gibi tanıtarak küçük düşürmekten başkaca işe yaramadı. Bu ulusal bilincimizin son derece zararlı yozlaşmasıdır. Yine de biz büyük bir ülkeyiz, bizi her yerde dikkate almaktalar. Hep birlikte can çekişirken bütün akıntılara karşı komünizmi işte bu gerekçeyle omuzlamaktalar hala. Japonya aklını başına devşirmesini, her türlü uluslararası misyonda ve iştah kabartıcı politik serüvene sırt çevirmesini bildi. Anında da gücünü yeniden topladı. Açık ve belirgin olarak bir seçim yapmak gerekiyor. Ya her şeyden önce kendi sonumuz demek olan imparatorluk ya da ulusumuzun ruhsal ve bedensel kurtuluşu. Ölüm oranımız yükselirken doğumların azalmakta olduğunu herkes biliyor. Bu gidişle dünya yüzünden silineceğiz. Büyük bir imparatorluğu yaşatmak demek kendi ulusumuzu ölüme sürüklemek demektir. Neye yarıyor bu benzemezler alaşımı? Ruslara yeri doldurulmaz kimliklerini kaybettirmeye mi? Genişlemesine, yayılmaya çalışmak değil ama bize kalacak topraklar üzerinde ulusal düşüncemizi berrak tutmak zorundayız. 12 Cumhuriyeti kendinden koparmakla, bu fedakarlık görüntüsünü sineye çekmekle Rusya, aslında paha biçilmez bir iç gelişmeye yönelmek, dikkat ve özenini en sonunda kendi üstüne toplamak üzere bağlarından kurtulmuş olacaktır. Kendi kendimize soralım, şimdiki her cümercin ortasında Rus kültürünün korunma ve gelişme şansı nedir diye. Durmadan zayıflamaktadır bu şans. Her şey lokma lokma doğranmış, karma karışık gidiyor. Ne yazık ki o kararlı ve onurlu Rus göçümüzle sefaleti ve felaketleri içinde 70 yıl boyunca bölünmez birlik serabını yaşatıp durdu. Sonuç olarak bu ilkeyi 1914'te bize belletenler için Polonya'da bize aitti, 2. Alexander'ın deli bozuk düşüncesi zorla bu ülkeye egemenliğini kabul ettirerek onu mutlu kılmak ve ondan vazgeçmek asla söz konusu olamazdı. Şimdi günümüzde kim çıkıp da bu görüşü desteklemeye cesaret edebilir? Polonya ve Finlandiya ayrıldılar diye Rusya fukaralaştı mı? Olsa olsa daha da güçlenmiştir. O nedenle Orta Asya kamburumuzun ağırlığından da kurtulup biraz daha güçlenelim. İkinci Aleksandr'ın bir o kadar düşüncesizce gerçekleştirilmiş bu fethinden kurtulalım. Elindeki güçleri başlattığı reformları tamamlamak için kullanmış olsaydı, gerçekten halkçı bir zemstvo yaratılabilseydi daha iyi bir iş yapardı. Yüzyılımız Rus filozofu Ivan Ilvin bir ulusun ruhsal yaşamının topraklarının genişliğinden hatta ekonomik zenginliğinden de daha önemli olduğunu yazıyordu. Ulusumuzun sağlığına ve gönencine kavuşturulması dış saygınlık hedeflerinin hepsinden de kıyaslanamayacak ölçüde değerlidir. Esasen her şey ortada. Uç beyliklerimiz bizi şimdiden terk etmeye koyuldular. Milyonlarca göçmenin karmakarışık bir halde ülkemize yığılmasını bekleyecek değiliz herhalde. Papağanlar gibi yineleyip durmaktan vazgeçelim şunları. Rus olmakla övünüyoruz. Uçsuz bucaksız topraklara sahip ülkemizle övünüyoruz. Bilmem neyle övünüyoruz. Anlamak gerekiyor ki bütün olanlardan sonra gururlanmakta haklı olduğumuz şeyi ulusumuz, 1917'nin, daha genişçe tanımlarsak 1915-1932 yıllarının ruhsal felaketi içine terk etti ve de o gün bugündür acınası bir şekilde biz olmaktan çıktık. Öyle ki gelecekle ilgili tasarılarımız geçmişin Rusya'sının devlet gücünü de dışa dönük büyüklüğünü de yeniden kurmaya yönelemez artık. Babalarımız ve büyük babalarımız bir ölümcül savaş sırasında bundan kaçarak, komşularını talan etmek için ülkeye dönmek üzere cepheden kaçarak, bir, belki de 200 yılın kaderini bizim adımıza seçmiş oldular. Ve bizlerin de 30 milyon insanı kaybettiğimiz orantıya vurunca düşmandan 10 kat daha çok kayıp verdiğimiz ve bu yüzden yalnızca üzerimize çökmüş zorbalığı güçlendirdiğimiz Sovyet-Alman savaşından gurur payı çıkaracak halimiz yok. Gün övünç duyma ya da pençelerini yabancı hayatlara uzatma günü değil. Ama ulusumuzun kendini tüketen bir hastalığa saplanmış olduğunun bilincine varma ve Tanrı'ya bizi iyileştirmesi, bunu için yapacaklarımızda bize gerekli olan aklı ihsan etmesi için yakarma günüdür. Ve eğer 10 yıllar boyunca cumhuriyetleri kendi öz suyumuzla beslediğimiz yanlış değilse, bu operasyonda da yitireceğimiz hiçbir şey yoktur. Sonuçta sadece daha güçlü bir ekonomi bulacağız. Ukraynalılarla Biyeloruslara sesleniş. Ben de hemen hemen yarı Ukraynalıyım ve Ukrayna dilinin sesleriyle çevrili olarak büyüdüm. Zavallı beyaz Rusya'ya gelince cephedeki yıllarımın büyük bir kısmını orada geçirdim. Ve toprağının melankolik fukaralığına, halkının yumuşak başlılığına karşı derin bir sevgi duydum. Dolayısıyla hem berikilere hem ötekilere dışarıdan değil ama onlardan biri olarak sesleniyorum. Ulusumuz sonuçta üç kola ayrıldıysa bunun başlıca nedeni Moğol istilasının getirdiği korkunç felaket ve Polonya'nın sömürgeleştirilmesidir. Rusçadan farklı bir dil konuşan ayrı bir Ukrayna halkının varlığını yaklaşık 9. yüzyıla kadar çıkarmak yakın zamanlarda imal edilmiş bir aldatmacadır. Nestor kroniğinde söylendiği gibi Rus toprağının kökenini bulduğu ve Hristiyanlığın nurunun bize ulaştığı eşsiz Kiev kentinden çıkmayız hepimiz. Hepimizi aynı prensler yönetti. Bilge Yaroslav, Kiev, Novgorod ve Çernigov'dan Riyazan, Murom ve Beluzero'ya kadar uzanan toprakları oğullar arasında paylaştırdı. Vladimir Monomak hem Kiev hem de Rostov-Zuzdal'ın prensiydi. Metropolitlerin işlevlerinde de aynı birlik esas alınıyordu. Moskova devletini yaratanlar Kiev'in Rus halkıydı. Litvanya ve Polonya içinde kuşatılmış olan beyaz Rusyalılar ve küçük Rusyalılar Rus kimliklerinin hep bilincinde oldular ve Polonyalılaştırılmamak için de Katolikleştirilmemek için de mücadele ettiler. Bu toprakların Rusya'nın bağrına dönüşü o dönemde herkes tarafından birliğin yeniden kurulması olarak benimsenmişti. Evet, Ukrayna dilini önce basında sonra aynı şekilde edebiyatta yasaklayan 2. Aleksandr döneminin 1863-1876, çarlık fermanlarını hatırlayınca insan fena oluyor ve utanıyor. Ama bu uzun sürmedi ve üstelik hükümetin de kilisenin de politikasını etkisizleştirerek eski Rus rejiminin düşüşünü hazırlayan da bu saçma kemikleşmelerden başkacası değildi. Beri yanda 1917'de ortaya çıkan sosyalizm müspettesi Rada, politikacılar arasındaki bir uzlaşmayla oluşturulmuştu. Yoksa ulus seçmemişti onu ve bir federasyon düşüncesine sırt çevirerek Ukrayna'nın Rusya'nın bağrından çıkmış olduğunu ilan ettiğinde halkın düşüncesini sormak zahmetine bile katlanmamıştı. Göç ettikleri Amerika'da çevrelerini komünizmin bir mitos olduğuna ve de bütün dünyayı ele geçirme peşinde koşanların komünistler değil ama Ruslar olduğuna, evet evet Ruslar, daha önce de Çin ve Tibet'e el koydular. Bu Amerikan Senatosu tarafından onaylanan bir yasada 30 yıldır yazılı, inandırmaya çalışan Ukraynalı milliyetçilere daha önce yanıt verme fırsatını bulmuştum. Komünizm bir mitos öyle mi? Rusların ve Ukraynalıların birikiler kadar ötekilerin de 1918'den başlayarak Çeka'nın zindanlarında gerçekliğini fizik olarak yaşadıkları bir mitos. Volga Vadisi'nde tohumluk olarak saklanan en son taneye kadar el koymuş ve 29 Rus hükümetini 1921-1922'deki ölümcül açlığa teslim etmiş bir mitos. Ukrayna'yı 1932-1933'ün aynı acımasızlıktaki açlığına alçakça yuvarlamış olan bir mitos. Ve hep birlikte komünistlerin cenderesi altında kırbaç ve tüfek zoruyla aynı kolektifleştirilmeyi yaşamışken bu kanlı acının bizleri birleştirmemiş olması mümkün müdür? Galiçyalılar Avusturya'da 1848'de kendi ulusal meclislerine hala Rus adını veriyorlardı. Holovna Ruska Rada. Ama daha sonra Ukrayna'nın kalanından koparılan Galiçya'da Avusturya'nın da el altından fişeklemesiyle Almanca ve Lehçe sözcüklerle doldurulmuş, artık halkın dili olmayan bozulmuş bir Ukraynacanın doğup geliştiği gözlendi. Aynı şekilde iki de yeltenmenin, Ruslarla Karpatlara dillerini unutturma yeltenmesiyle köktenci bir Ukrayna ayrılıkçılığı yeltenmesi. Bu ikincisi şimdilerde Ukraynalı göçmen önderlerine kimi zaman cahil seyyar satıcıların gevelemelerini, Aziz Vladimir Ukraynalıydı, bazen de zincirlik delilerin çığlıklarını, yaşasın komünizm, yeter ki Moskallar yok olsun, esinlendiriyor. Ülkelerinin Sovyet rejimi altında çektiği çileler karşısında Ukraynalıların acısını paylaşmak mümkün mü? Ama onca ötelere gitmek ve gövdeyi parçalamak niye? Göçerlerin sonradan yeni Rusya olan vahşi Kırım gibi hiçbir zaman eski Ukrayna'ya ait olmamış bir bölgeyi ya da Kırım'ı, aşağı Don'u ve neredeyse Hazar Denizi'ne kadar uzanan bir toprak parçasını da götürerek ve eğer ulusun kendi kaderini belirleme hakkına başvurulacaksa o halde kendi kaderini belirleyecek olan ulusun kendisi olmak gerekir. Sorun bütün bir halkın görüşü alınmak. Bugün Ukrayna'yı ayırmak milyonlarca insanı ve aileyi bölmek demektir. Halklar öylesine karışmıştır çünkü. Nice bölgeler vardır ki bütünüyle Rus çoğunluk yaşamaktadır. Ne kadar çok sayıda insan iki ayrı uyruk arasında bir tercih yapmakta zorlanacaktır. Ne kadar çok karışık kökenli insan vardır. Bugüne kadar hiç kimsenin öyle olduğunu dikkate almadığı ne çok sayıda karışık evlilikler vardır. Tabandaki halkın yoğunluğu içinde Ukraynalılarla Ruslar arasında hoşgörüsüzlüğün en ufak bir gölgesi bile bulunmuyor. Kardeşler, bu haince taksim gerçekleşmemelidir. Komünizm yıllarından kalma bir çarpıklıktır bu. Sovyet döneminin acılarını birlikte aştık. Hep birlikte itildiğimiz bu çukurdan yine hep birlikte çıkacağız. 200 yıl boyunca kültürlerimizin kesiştiği yerde ne kadar çok sayıda saygın adlar vardır. M.P. Dragomanov'un formülüyle söylersek ayrılamaz ama birbirine de karıştırılamaz. Yol Ukrayna ve Biyelorus kültürlerini alabildiğine açık olmalıdır. Yalnızca Ukrayna ve Beyaz Rusya toprakları üzerinde değil ama gönülden ve sevinçlerle Büyük Rusya'nın toprakları üzerinde de. Zorla Ruslaştırma değil ama 20'li yılların sonlarında yaşandığı gibi zorla Ukraynalılaştırma da değil. Koşut kültürlerimizin engellenmeyecek gelişimi ve ana babaların seçimine uygun olarak iki dilden biriyle yapılacak öğretim. Elbette eğer Ukrayna halkı bizden ayrılmayı gerçekten isterse kimsenin onu zorla tutmayacak kültürlerimiz. Ama o uçsuz bucaksız topraklar çeşit çeşittir ve ancak yerel halk kendi küçük ülkesinin kaderini, kendi bölgesinin geleceğini belirleyebilir. Ve bu sırada belli bir topraksal birlik üzerinde oluşacak her ulusal azınlık hiçbir şiddete başvurulmaksızın yönetilmek gerekir. Yukarıda söylenenler bütünüyle Biyelorusya'ya da uyuyor. Şu farkla ki orada mutlak bir ayrılıkçılığın tahrikine hiç kalkışılmadı.